Ayrım 5, sayfa 33. Oturduğumuz taraça o bakımsız bahçeye bakıyordu. Dalların arasından öğleden sonra güneşi üstümüze dökülmekteydi. Rüzgar dalları kıpırdattıkça Katya'nın beyaz, dik yakalı, dantelli elbisesi üzerinde açıklı koyulu desenler oluşmaktaydı. Işık onun yüzüne bir ateş yansıtıyordu sanki. Tizanı zarif, güvenli ve kaygısız hareketlerle servis yapışını seyrettim. Bu rahat davranış yetişme biçiminden geliyordu herhalde. Kardeşinin küstah ukalalığı gibi. Aralarındaki o benzerlik bir kere daha hatırıma geldi. Farklılıklarına şükreder buldum kendimi. ''Burada kardeşinizle yalnız mı oturuyorsunuz?'' diye sordum. ''Köyden bir kadın gelip gidiyor. Ama bahçıvanınız yok galiba.'' Elimi ot bürümüş yabanıl bahçeye doğru salladım. Güldü. ''Haksızlık ediyorsunuz.'' dedi. ''Ben buraya bu vahşi, sanatsız, doğal havayı verebilmek için saatlerce uğraştım. Hiç de beğenmiş gibi davranmıyorsunuz.'' ''Yoo, çok etkilendim. Gerçekten son derece. Üzerinde durulmamış bir hava yaratmayı başarmışsınız.'' ''Teşekkür ederim.'' İltifatı başını hafifçe eğerek kabul etti. ''Ya anneniz de babanız?'' diye sordum. ''Onlar nerede?'' ''Annem doğumumda ölmüş. Yani doğumumuzda.'' ''Üzgünüm.'' ''Aslında üzgün değilsiniz elbette. Nasıl üzgün olabilirsiniz? Ama yine de bu kalıp sözünüze teşekkür ederim. Ya babanız?'' Bahçenin ötelerine doğru bakıp tizanını yudumladı. Sonra fincanını tabağın içine koydu. Uçarı bir sesle, ''Eh babam diptir doğrusu.'' dedi. ''Burada sizinle mi oturuyor?'' ''Biz onunla oturuyoruz aslında.'' Biraz şaşırmıştım. Eğer bu evde bir baba varsa nasıl oluyor da doktoru çağırmak için Katya bisikletle ta Salih'e kadar yollanıyordu. O gülümsedi. ''Doğrusunu söylemek gerekirse babam henüz polün geçirdiği kazayı bilmiyor.'' dedi. ''Günlük yaşamın sorunları babamın harcı değildir.'' ''Yok, bunu daha doğru şekilde ifade edeyim. Gücü yetmez demek istemiyorum da... İlgi duymaz demek istiyorum. Günün büyük kısmını kendi incelemelerine ayırır. Bu sözcüğü komik şekilde vurgulayışından babasının ses tonunu taklit etmekte olduğunu anladım. Ne tür incelemeler? Tanrı bilir, koca koca ciltler dolusu kitaplara eğilir, onları incecik defterlerdeki kısa karalamalar haline indirger, ikide bir de kendi kendine hı hı ya da aa veya acaba deyip durur. Güldü. Ama aslında ona haksızlık ediyorum. Çok sevimli adamdır. Orta çağ kasaba hayatı konusunda dinmek bilmez bir merakı vardır. Geleneklerini inceler, tüm vaktini ve zihnini buna verir. Şimdiki zamana ve bulunduğu çevreye ayıracak pek az ilgisi kalır. Zaman zaman bana öyle geliyor ki, babam bizi tarih sonrası sayılabilecek önemsiz bir çağda yaşıyoruz farz ediyor. Sizin kitaplara ilginiz ve öğrenme merakınız da oradan mı geliyor? Anatomi gibi, Dr. Freud gibi konulara ilgi gösteren pek fazla kadın yoktur. Başka kadınların ne yaptığını hiçbir zaman pek aldırış etmedim. Bir fincan daha, lütfen. Doldurmak üzere öne doğru eğildiğinde, alçak sesle sanki baştan beri hep bunu düşünüyormuş gibi, ''Kardeşimden hoşlanmadınız değil mi?'' deyiverdi. ''Öyle düşünmenize sebep ne?'' ''Ben tepsiyle odaya döndüğümde garip bir gerilim vardı.'' ''Evet, sanırım vardı.'' ''Ne düşünüyorsunuz onun hakkında?'' ''Açık konuşayım mı?'' ''Tatsız bir şey söyleyeceksiniz demek, değil mi?'' ''Hem nazik hem de doğru sözlü olamam.'' ''Hay Allah!'' dedi şakadan şaşırmış gibi. ''İşte bu gerçekten açık sözlülük.'' ''Kabalık etmek istememiştim ama...''
''Ama şey, onu biraz uçarı ve küstah bulmuyor musunuz?'' ''Oyunlar oynamayı pek sever.'' ''Belki. Size bir şey sorabilir miyim? Soyadınız gerçekten Trevil mi?'' Başını şaşkınlıkla kaldırdı. ''Ne garip bir soru.'' Ona sorumun hiç de garip olmadığını söyledim. Kardeşine Bay Trevil diye hitap ettiğim zaman ne biçim tepki gösterdiğini anlatmaya başladım. Ama o sözümü kesti. ''Ha, anlıyorum. Size adımızın Trevil olmadığı sanısını verdi.'' ''Evet, öyle yaptı.'' Katya gülümseyerek başını iki yana sallıyordu. ''Bu da tam ona uygun bir davranış değil mi sizce?'' ''Bilemem ama sanırım öyledir.'' Ona özgü oyunlardan biri, insanları işletmekten, dengelerini bozmaktan hoşlanır. Onu affetmeniz gerek.'' ''Gerçekten gerek mi?'' ''İkiniz anlaşabilirsiniz.'' diye olmuştum. ''Kimseyi tanımıyor buralarda.'' ''Korkarım anlaşabilmemiz biraz zayıf bir olasılık.'' ''Yazık, zavallının hızlı, zeki bir kafası var. Ama dünyanın bu ücra köşesinde o kafayı yöneltebileceği hiçbir şey yok. Sıkıntısından aklı dağılıyor.'' ''Neden başka yere gitmiyor?'' ''Gidebilecek özgürlüğe sahip değil.'' Bunu söyleyiş tonu, kardeşinin neden özgür olmadığı konusunda sorabileceğim soruları engeller gibiydi.
Ben de başka şey sordum. Neden sizin yaptığınız gibi kendini okumakla, incelemeler yapmakla oyalamıyor? Başkalarının fikirleri onu sıkar. Biraz bahçede yürüyelim mi? Konuyu öyle afansız ve belirgin şekilde değiştirmişti ki gülümsemeden edemedim. Önümüzde bir yerli çocuğun elinde orakla bize yol açması gerekmeyecek mi? Önüme düşüp yürürken güldü. Yok, gerekmeyecek. Bu balta girmemiş ormanda çok basılmaktan aşınmış bir patika vardır. Bir yaz köşkü var. Yani bir yaz köşkünün kalıntıları demek daha doğru. Kitabımı alıp oraya saklanma hoşuma gider. Gerçi o patikadan saparsanız sizi bulmak için arama ekibi çıkartmak zorunda kalacağımız doğru. Ama yanımdan ayrılmazsanız güvende sayılırsınız. Sizin yanınızda kalmaktan daha tehlikeli bir şey düşünemiyorum Bayan Treville. Bundan daha çok isteyeceğim bir şey de düşünemiyorum. Kaşlarını çattı. Bu size yakışmadı Doktor Monjean. Erkekler bu tür otomatik, çocuksu iltifatların çok can sıktığını bazen anlayamıyorlar. Kadın ya duymamış gibi davranmak ya da cevap vermek zorunda kalıyor. Oysa çoğu zaman ikisini de yapmak istemiyordur. Kulaklarımın kızardığını hissettim. Özür dilerim, çok hakkınız var. Size bir itirafta bulunabilir miyim? Bilmem, bu itiraf bana yük olacak mı? Sırlarınızı saklamak zorunda kalacak mıyım? Yoksa acımış gibi yapmak zorunda mı kalacağım? Yok, çok önemsiz bir itiraf. Ya öyleyse hemen itiraf edebilirsiniz bana. Önemsiz konularda çok rahatımdır. İtiraftan çok bir açıklama desem daha doğru olurdu. Otomatik ve çocuksu iltifatlar diye haklı olarak itiraz ettiğiniz şey benim edindiğim tatsız bir huy olmuş durumda. Tek başıma olduğum, hayal kurduğum zamanlarda zekice diyaloglar yaratma alıştırmaları yaparım. Ama bunları gerçek hayattaki kişilere uyguladığım zaman her nasılsa o zeki nitelik ağzımda eriyip yok oluyor, geriye tatsız bir yapaylık kalıyor. Fazla atak davranmak istemedim ama hata ettiğimi itiraf etmek istiyorum. Beni affedebilecek misiniz? Bana dönüp gözleriyle benim gözlerimi aradı. Birinci adınız nedir Doktor Monjean? Jean-Marc. Jean-Marc Monjean. 19. yüzyıl romanlarının kahramanlarına benziyor. Bu kadar romantik olmanız boşuna değilmiş. Omuzlarımı kaldırdım. Kardeşiniz size Katya demiyor muydu? Evet. Katya, Katerina adının Rusça kısaltılmışı. Ama siz Rus değilsiniz, değil mi? Değiliz. Hem adım da Katerina değil. Babam bir genç kızın duygularını hiç dikkate almaksızın, şiirselliğe de zerre kadar önem vermeksizin beni Okdonus olarak vaftiz ettirmiş. İnsanların kendi adlarını değiştirebileceklerini öğrenecek yaşa gelir gelmez adımı Katya yaptım. Adınızı mı değiştirdiniz yasal olarak mı? Hayır, yalnızca irademin gücüyle. Okdonus dedikleri zaman hiç cevap vermemekle. Bana Katya demedikleri sürece istedikleri hiçbir şeyi yapmıyordum. Bir de beni romantik olmakla suçluyorsunuz, öyle mi? O suçlama değildir, basit bir tarifti. Herkesin sizi yeni bir isimle çağırmasını sağlayabilmek için kim bilir ne kadar inatçı bir çocuktunuz. Huysuz demek daha uygun. Dönüp dar patika üzerinde ilerlemeye devam etti. Otlar üstümüze geldikçe soğuk topraktan yükselen nemin kokusu da geliyordu. Cildimin ürperdiğini hissettim. Herhalde hortlak yakınlarda bir yerde olmalı diyerek tedirginliğimi bir şakayla geçiştirmeye çalıştım. Birden durup bana döndü. Yüzündeki ifade çok ciddiydi. Hortlak mı? Ben onu hiç hortlak olarak düşünmemiştim. Şey, burada kim dolaşıyor öyleyse, hortlak değilse yani. Bir ruh, sanırım kızcağız kendisine hortlak denilmektense ruh denilmesini tercih eder. Erkek değil öyleyse bu ruh. Değil, bir kız aslında. Hortlaka ne tatsız bir düşünce. Belki de ama hortlak konusu zaten her zaman tatsız bir konudur. Tatsız olmak işi onların. Belki hortlaklar için öyle olabilir ama ruhlar için durum farklı. Ruhlar çok daha yüksek ve yüce varlıklardır. Bu konuda başka bir şey de duymak istemiyorum. İşte geldik artık. Özel kütüphanemi nasıl buluyorsunuz? Bir zamanlar pek güzel bir yaz köşkü olduğu belli olan harabeye baktı. Ah, burası çok harika, harika. Belki biraz boyansa daha bile güzel olur. Kırık pervazların onarılmasından da bir zarar geleceğini sanmam. Ama temelin çevresindeki o garip çürüme lekelerini çok sevdim. Şu kirişlerin sarkmasında bir mimarlık harikası sizin kütüphaneniz. Yer çekimi kanununa meydan okuyarak ayakta kalıyor. Uçarı bir binacıktır. Bu nedenle de yer çekimi kanununa uyması gerekmiyor. Niye astınız suratınızı öyle? Ne saçma bir kelime oyunu. Kelime oyunlarından hoşlanmaz mısınız? Pek fazla hoşlanmam, daha önce de söylemiştim. Soylu kelime oyunlarının adanmış bir düşmanı olduğunuzu bana söylememiştiniz. Yok, söyledim. Hayır, haklısınız. Kardeşinize söyledim. Bu kelime oyunu düşkünlüğü ailenin ortak niteliği mi? Genetik bir kusur falan mı? Biz kelimelerin çeşitli işlevler görmesine izin veririz. Eğer demek istediğiniz buysa tabii. Demek istediğim tam bu değil ama yeterli diyelim. Çevreme bakındım. Ev buradan görünmüyor dedim. Daha önemlisi ev burayı göremiyor dedi bana gülümseyerek. Acaba bu bir tür yakınlığa davet mi diye bir süre düşündükten sonra elini kendi iki elimin arasına alıp tuttum. Karşı koymadı ama eli avucumda pelte gibi durdu. Şefkatli sıkışıma cevap vermedi. Gözleri gözlerime pek çatık kaşla değil ama kuşkulu bir soru sorar gibi baktı. Bayan Treville dedim. Ekleyecek bir sözüm yoktu. Evet. Siz çok güzelsiniz. Güldü bana. Bu doğru değil. Siz de biliyorsunuz dedi. Hoş bir kadınım. Sağlıklı. Bakması zevk veren. Ama güzel değilim. Sizin öyle söylemeniz de çok saçma. Sessiz bir ıstırap içindeydim. Bu sevgi gösterisini saygısızlık olarak yapmadığımı anlatmak istiyordum. Tek nedeni, karşımda öyle taze, öyle özgür, öyle modern görünüyordu ki herhalde benim bu işten davranışımı da anlar diye. Bir türlü kelime bulamıyordum duygularımı ifade edecek. İçinde hafif ilgi gizli bir sesle, "Elimi tutmak hoşunuza mı gidiyor?" diye sordu. "Şey, evet, elbette." "Pekala öyleyse." Sabırlı sabırlı bekledi. Eli avucumun içinde felçli gibiydi. Karşı koymuyor ama karşılık da vermiyordu. Sonunda giderek genişleyen gariplik duygusu elini bırakmama yol açtı. Son bir kere veda için avucumda sıktıktan sonra. Bu aşırı cesaretimin aramızda daha önce var olan dostluğu zedeleyeceğinden korkuyordum. Söyleyecek bir şeyler aradım. "Şey, babanız herhalde rahatsız." Bu rastgele sözün yarattığı etki beni şaşırttı. Yüzü birden bulutlandı, bir adım uzaklaştı. "Böyle bir şeyi neden söylemek gereğini duydunuz?" Kekeledim. "Ailemiz buraya sağlık nedeniyle geldi demiştiniz. Siz belli ki sağlıklısınız." İşi şakaya çevirmeye çalıştım. Kardeşinize gelince hareket halindeki bisikletten fırlama tutkusu dışında onun da bir şeyi yokmuş gibi görünüyor. Ben de doğal olarak hastanın babanız olduğunu düşündüm. Omuzlarımı hafifçe kaldırdım. "Ha, anlıyorum." İfadesi durulaştı. Sonunda gülümsedi. Birden koluma girerek beni şaşırttı. Yeniden eve yöneldik. "Sanırım bisikletim sorun olacak," dedi. Böyle konudan konuya geçmesine, kendinden başka kimsenin anlayamadığı ilgiler kurup bambaşka bir şeye sıçramasına zamanla alışacaktım. "Ne tür sorun?" "Küçüktür herhalde. Şu anda canım Sally'e dönmek istemiyor. Acaba bisikleti meydanda bıraktığım yerden alıp yarına kadar saklamak size zahmet olur muydu?" "Sevinerek yaparım. Ama yarın kasabaya nasıl ineceksiniz?" Omuzlarını kaldırdı. "Yürüyerek tabii. Zaten şu kadarcık yol." "Ha öyle ya. Tam 2,6 kilometreydi hatırladığıma göre." Gözlerinde sevinçli bir şaşkınlık ifadesi dolaştı. "İster misiniz sahiden öyle olsun? Aslında hiç ölçmüş değilim tabii. İnsanların tam ölçülerden etkilendiğini fark ettim. Bu yüzden onlara hayalimden tam ölçüler veriyorum. Ama bunlardan bir tanesi rastlantı eseri olarak doğru çıksa çok şaşılacak bir şey olmaz mıydı?" Kolumu hafif kasmak yoluyla elini biraz sıkma cesaretini gösterdim. "Değişik ve olağanüstü bir insansınız. Biliyor musunuz bunu? Size otomatik çocuksu iltifatla sıkmaksızın bunu söylemeye izin var mı?" "İzin var." Taraçanın çevresini dolaşıp arabanın yanına geldik. Yaşlı kısrak sabırla bekliyor, sinekleri kovalamak için ara sıra omuz kaslarından birini oynatıyordu. "Yarın öyleyse," dedi o. Gülümseyip başımı salladım. "Yarına." Sonra o eve doğru döndü. Arabaya döndüğüm sırada tekerin yanında özellikle ilginç bir taş gördüm. Çakıl büyüklüğünde güzel renkliydi. Çocukluğumdan kalma bir alışkanlıkla eğilip aldım. Çocukluğumda bunu yaptığım zaman yanında kaldığım teyzem pek sıkılırdı. Annemle babamın ölümünden sonra bana bakan teyzem. Ne zaman temizliğe girişse kucaklar dolusu taş atardı odamla. Taşlarımı kaybetmek beni hiç üzmezdi. Koleksiyon yapmayı değil, yerden toplamayı seviyordum ben. Neden yere eğilip taşı aldığımın açıklaması ise benim kendime göre çok mantıklıydı ama başkalarının buradaki mantığı anlamasını bekleyemeyecek kadar aklım vardı. Şöyle düşünüyordum. Bu taşı ben almazsam kim alır? Araba toprak yolda 30 metre ancak gitmişti ki arkamdan Katya'nın seslendiğini duydum. Atı durdurup arkamı döndüğümde onun bana doğru koşar buldum. Bir eliyle teklerini toplamış, ötekiyle benim doktor çantamı taşıyordu. Ben arabadan inip yere bastığımda o da yanıma varmıştı. Soluk soluğaydı. Alet çantasını unutan doktora ne demeli diye sordum. O güldü. Doktor Freud'umuz mahsus unuttuğunuzu söylerdi dedi. Ve haksız da sayılmazdı Bayan Trevil. Ayrıca korkarım geride bıraktığım yalnız çantam değil. Başını hüzünlü hüzünlü salladı. Yaramaz ama sevimli bir çocuğa gülümsüyormuş gibi gülümsedi. Sonra içinden gelmiş gibi parmak uçlarına yükselip yanağımdan hafifçe öptü. Ben söyleyecek kelime ararken o parmağıyla yanağımda öptüğü noktaya dokundu. Sanki orayı mühürlemeye çalıştı. Sonra da ''Şşşş'' dedi. Açık mavi gözleri bir an benimkileri aradı. ''Size bir şey söyleyeyim mi? Alem dışında öptüğüm ilk erkek sizsiniz. Harika bir şey değil mi?'' ''Evet harika ben ama yine kelime bulamıyordum. Alın'' deyip avucumdaki taşı onun eline sıkıştırdım. ''Ne bu?'' ''Bir armağan, bir çakıl.'' ''Çakıl mı?'' Elindeki taşa baktı. Sonra bana gülümsedi. ''Sanırım ömrümde ilk defa biri bana çakıl veriyor. İlk defa olduğundan eminim.'' Eğlenen bir merakla gözlerime baktı. ''Teşekkür ederim Jean-Marc Monjean.'' Geri döndü. Yol boyunca uzaklaştı. 5. ayrımın sonu sayfa 43.